Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına bugün de hoş geldiniz. Bugün Şebnem Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenler, Şefika Meriç'in kaleme aldığı Evlerimiz, Mimarimiz ve Ruhumuz başlıklı yazısını sunacağız. Bizi biz yapan ve değer olarak ifade edebileceğimiz hangi konuya temas etsek, gayri iradi bir şikayet psikolojisine bürünüyoruz. Bu geçmişimizi güzelleştiren birçok değerimizin bu zamana aktarılamayışının bir işareti olarak karşımıza çıkıyor. Sosyolojik olarak değişim yaşaması kaçınılmaz olan toplum yapısı, aynı zamanda bir kültür bozulması yaşıyorsa şikayetçi olduğumuz konuların sayısı artabiliyor. Mesela insani ölçülerin eskisi gibi olmayışı, edep, haya gibi hassasiyetlerin günümüzde bozulmaya uğraması, büyük küçük ilişkilerinin istenilen seviyede bulunmayışı, toplumumuzun geleneksel dokusunun zedelendiğini gösteren işaretlerdendir. Bu vesileyle bundan sonra yazacağım satırlar bir şikayet makamında söylenen ifadeler değil, sadece teşhis ve tedavi kabilinden anlaşılmalıdır. 2002 yılında Azerbaycan'a gittiğimde oradaki insanların sosyalist sistemin fecaatlerini anlatırken en çok dile getirdikleri husus aile mahremiyetinin kalmaması için komşuluk ilişkilerini engelleyici bir mimarinin teşvik edilmesi olmuştu. Tabii bunun ilk anda algılamakta zorluk çekmiştim. Ne zaman ki tek odalı bir evde oturmaya başladık, o zaman insan ilişkilerinin mekanla yakından irtibatlı olduğunu anladım. Sosyalist sistemde her çalışana bir ev veren devlet o evleri öyle dizayn etmişti ki bir oda bir mutfaktan ibaret olan evlerde kısıtlı bir hayata mecbur bırakılıyorsunuz. Bu yapıların hemen hepsinde hamam ve tuvaletler ortak kullanılıyor. Her fert devleti için çalışıyor ve mesai saatleri devlet eliyle kontrol ediliyor. Böyle olunca kimsenin kimseye gitmeye takati, zamanı kalmıyor. Zaten gidecek olsa bile evi müsait olmuyor. Bu bakış açısının bir benzeri kapitalizmde var. Ben merkezci bir anlayışın ürünü olarak yapılan yeni ev tarzları, rezidans denilen ve adeta bir otel mantığıyla inşa edilen evler, hem mahremiyetin hem de komşuluk ilişkilerinin adeta kökünü kurutuyor. Özellikle büyük şehirlerde bir zamanlar tek veya iki katlı evler varken oluşan toplum psikolojisiyle birkaç katlı apartman tarzı binalara taşınan insanların ruh hallerinde gözle görülür bir değişiklik oldu. Son aşamada gökdelenlerde oturan binlerce insanın ferdi hayatları ve bu hayatların oluşturduğu toplumun haleti ruhiyesi ise korkunç bir neticeyi doğurdu. Komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışından tamamen uzak, komşusundan bir haber yaşayan fertler gitgide çoğaldı. Turgut Cansever'in hayatının ideali olan estetik mimaride temel endişe, hikmeti unutturmayacak ve insanların kalbine, gönlüne hitap edecek dikey mimariler değil de yatay mimarilerin tercih edilmesidir. O, hayatı boyunca mekanların insana fazileti, manevi, psikolojik ve toplumsal değerleri, kısacası insanlığı öğretmesi gerektiğini savunmuş ve bu alanda tefekkür dünyamıza müsbet tesirler sağladığı gibi örnek uygulamalar da ortaya koymuştur. Mesela İstanbul'un Başakşehir denilen semtindeki yapılar bu düşüncenin ürünüdür. Medeniyetin peşinde koşması gereken bizler, medeniyeti bir şehirlileşme olarak anlıyorsak, bu medenileşme öncelikle imar ettiğimiz evlerimizden başlamalı. Belki ferdi iradenin buna fazla tesir etmesi söz konusu olamaz. Ancak fertlerin istekleri bir araya gelir ve kamu iradesi olarak tecelli ederek belirleyici olur. Bu konuda söz sahibi olan kurumlar ve o kurumların başındaki insanlar, insan fıtratını dikkate alarak kadim kültürümüzde olduğu gibi insani değerleri ön plana almak zorundadırlar. Bu olmazsa, kapitalizm eliyle bir sosyalist anlayışta imar edilen mekanlarımız ortaya çıkar. Ve bu mekanlarda adı Müslüman ama artık hayat tarzı Müslüman olmayan fertler çoğalır. O zaman şikayet ettiğimiz ve eskiye atıflarda bulunduğumuz konulara bir tanesi daha eklenir. Ve bu da eski yapılar, eski mahalleler, eski şehirler ve vesaire gibi hasretimize konu olan tarihi argümanlardan biri olmaya başlar. Hızlı hayatın bir ürünü olarak yapılan konutlar, insani ve İslami hassasiyetlerin unutulduğu, terk edildiği mekanlar olmamalı. Bizi değerli kılan, mensubu olduğumuz İslam dini ise, o zaman değer olarak ifade ettiğimiz her şeyimiz de İslam'a göre şekillenmelidir. Geçmişimizin mimari yapısını bu denli güzel kılan, yapılara verilen ruhtur. Evleri, sokakları, mahalleleri, meydanları ve özellikle ibadet mekanlarını bu kadar özel kılan şey, insanın fıtratına ve ihtiyaçlarına uygun ve İslami olmasıdır. Her bir yapı insana hükmeden değil, insana hizmet eden bir mantık çerçevesinde imar edilmişti. Maddi gösterişten uzak, insanın ruh terakkisini önemseyen ve sağlığını ilk plana alan yapılar inşa edilmeye çalışılıyordu. Bunun örneklerini Osmanlı dönemine ait her türlü yapıyı incelediğimizde bariz bir şekilde görebiliriz. Bunlara ilave olarak Osmanlı köyleri de ayrı bir estetik mimariye sahiptir. Bugün tarihi mekanlar olarak gezip gördüğümüz bu köyleri hayranlık ve büyük bir iç ferahlığı yaşayarak gezme sebebimiz, ecdadımızın o mekanlara verdiği manevi ruhtan ileri gelmektedir. Velhasıl en mahrem mekanlarımız olan evlerimiz, bizim ibadet hayatımızdan aile hayatımıza en çok zaman geçirdiğimiz özel yerlerimizdir. Bu özel mekanların ruhumuzu inşa eden ve bizim her yönden sağlıklı insanlar olarak hayatımızı sürdürebileceğimiz ortamlar olmasına hassasiyet göstermeliyiz. Bu hassasiyet, fert olarak tekamül ettiği takdirde gerçek manada bir şehirli ve medeni olma yolunda mesafe kat etmiş olacağız. Şefika Meriç'in Evlerimiz, Mimarimiz ve Ruhumuz başlıklı yazısını paylaştık programımızda ilk olarak. Değerli dinleyenler, şimdi de Zeynep Duman'ın kaleme aldığı Ölüme Tebessümle Bakış, Mezarlık Şiiri başlıklı yazısını sunacağız. İlk gençlik yıllarımda Safahat'a bilinen bazı şiirlerinden dolayı aşinaydım. Genellikle milli mücadele yıllarında yazılmış coşkun mısralardı bunlar. Çoğumuz Akif'i de Safahat'ı da bunlardan ibaret sanır. Halbuki Safahat adı üzerinde Akif'in hayat safhalarının bize şiir lisanıyla yansımasıdır. O şiirlerde hayatın her yönünü halis bir Osmanlı insanının gözüyle seyrederiz. Safahat'ın sayfalarında gezinip Akif'in adımladığı ıslak Arnavut kaldırımlarından yürürken beni bu okuduklarımı yazıya dökmeye iten saik işte bu şiirdir. Mezarlık. Bu sebeple yazılarıma bu şiirle başlamayı tercih ettim. Bu şiir ki okuma sırası açısından sonlarda kalbime verdiği hisse bir ilk heyecan. Ben hayatımda ölüme, mezarlığa hiç böyle bakmadım. Böyle bakan insanlaysa herhalde hiç konuşmadım. Dünya müminin zindanıdır hadisi şerifini bana o kadar güzel anlattı ki, gözü ve gönlü asıl yurduna dönük kamil müminin halini. Evet, hepimiz mezarlık ziyaretinin önemini biliriz ama hava almak için mezarlığa değil, piknik yerlerine gideriz. Mezarlık ziyaretleri hüzünlüdür, faniliğin hüznünü yaşarız. Sonunda ölecek olduğumuzu hatırlarız, neşemiz kaçar, gafletimize kızarız. Bunlar dahi güzeldir. Ama Akif'in bu şiirini okuduktan sonra ben, Osmanlı döneminden kalma mezarlıkların niçin bu kadar ferah, bu kadar sevimli, bu kadar huzurlu olduğunu anladım. Osmanlı'nın mezarları niçin şehir içine koyduğunu anladım. Onlar ölümden ürpermiyorlardı. Ölüm onlar için hayat kadar gerçekti. Ölümü bir hüzün sebebi değil, bir sevinç, bir ferahlık sebebi olarak görüyorlardı. İşte sonlu değiliz, ebediyiz. Bu dünya bir yalan, bu imtihanlar geçici, iyi ki ahiret var. Asıl hayat, ahiret hayatıdır, demedi mi zira o gül yüzlü? Ölüm onlar için aslında bir doğumdu. Doğumu süsledikleri gibi ölümü de süslediler. Ölüm, ebedi hayatımıza bir geçiş kapısıydı. Onu servi ağaçlarıyla, saf mermerden, mütevazı taşlarla güzelleştirdiler. Bu zihniyetin önüne eğilmekten kendimi alamıyorum. Akif'in en neşeli şiirinin bile hüzünle bittiğine çok kez şahit olduğum için okuma sırası mezarlık şiirine gelince bir eyvah çekmiştim. Ama şiiri okuyunca ne kadar yanıldığımı fark ettim. Bakma kabristanın ancak sahayi medhuşuna, dur da bir müddet kulak ver, nale-i hamuşuna. Kalbi hiç benzer mi bak, simayı heybet puşuna. Kim ki dalmıştır hayatın seyli cuşa cuşuna, can atar bir gün gelir, yorgun düşüp avuşuna. İfadelerdeki letafet insanı büyülüyor. Mezarlığın korku veren yüzüne bakma, kalbine bak. Mezarlığın kalbi, salihlerin ruhlarından başka nedir ki ve onların bulundukları cennet bahçelerinden başka? Sonunda yorgun düşüp bu hayattan onun kucağına yatacaksın. Doğumdan sonra annesinin kollarına bırakılan bir bebek gibi. Topraktan kaçma ey insanoğlu, o senin anan, onun bağrına yüz aklıyla uzanmayı bil. Böyle başlıyor şiir. Her mısra ayrı bir değer, ayrı bir hazine. Gönlün en müstesna köşelerinden süzülüp dile dökülmüş. Fakat her mısra değinmeye bu yazı kâfi gelmeyeceği için en nadide olanlarını terennüm ederek devam edelim. Ey Âdem'le varlığın ser haddi iklimi salâ, başarında sermedi bir saye bir müşfik cenâ, olmasan bivayeler nereden bulur inşira, zıldî memdudunda var asude bir rengi felâ, leyli dura duruna olsun feda yüz bin sabah. Şiir dil olarak ağır ama mana hafif mi ki, basit kelimelerle ifade edilsin. Ölüm yoklukla varlığın sınırı, uçurumdan aşağı düşerken sanki her şey biterken, karanlık bir boşluğa durmaksızın yuvarlanırken en büyük varlıkla buluşmak. Ayakların yumuşacık çimenlere dokunması, aydınlıktan gözlerin kamaşması. Ölüm daha güzel nasıl anlatılabilir ki? Öyle bir esenlik diyarı ki, üzerleri daima gölgeli, şefkat kanatları üzerlerine gerilmiş, gözümün önünden sıra sıra geçmekte Üsküdar'ın, Eyüp'ün maneviyattan buğulanmış mezarlıkları. Ve gene farklı bir bakış. Olmasan kısmetsizler nerede bulur gönül huzuru? Ölüm olmasa mazlumlar nerede alacaklar haklarını? Davalar yarım mı kalacak? Ey ebedi hayat diyor Akif. Uzayıp giden, karanlık görünen gölgen aslında rengarenktir. Bu bilinse aslında sana yüz binlerce dünya hayatı fedadır. Mezarlıkların sakin, durağan, soğuk duruşunun altındaki bu renkli hayatı görmek herhalde kalp gözünden başka bir şeyle mümkün değildir. Cevherin toprak değil, pek başka bir maden senin. Ah, bilmezler ki üstünden geçerler senin. Bin diman içidir, özüdür her zerre toprağın senin. Öyle feyizli ki ey marifet diyarı mayan senin. Gölgeliğinden çıkarken ruh olur her ten senin. Akif'in bütün gönül dünyası önümüze serilmiş. Bir mezarlığa bakarken neleri görüyorsa şiirinde bir bir açığa çıkıyor. O toprak zannettiğimiz şeyin aslında binlerce dimağın kaynaştığı bir toplanma yeri olduğunu anlatırken aslında yerin altının üstünden belki de daha canlı olabileceğini bildiriyor. Ve son mısrayla sözün darbesini vuruyor. Öyle bir marifet, öyle bir feyiz var ki sende, insanları tenden kurtarıp canlarını, ruhlarını ortaya çıkarıyorsun. Akif'in şiirleri bir konu hakkında genel ifadelerle başlasa da genelde bir yaşadığı bir hadiseye dayanır. kendisini hislendiren ve bu hislerin ortaya çıkmasına vesile olan duygulu bir hadise. Akif şiirine devam ederken, aruzu düz yazı gibi kullanmanın kıvraklığıyla hadiseyi anlatır, sonra yavaş yavaş yaşadığı olaya yönelir ve okuyucusunu da yönlendirir. Sıkınca ruhumu bazan metalibiyle hayat, olur yegane mesirem mahalle-i emvat. Hayattan bunalınca hava almaya sahile, ormana giden bizler için ne kadar acayip değil mi? Hayat ruhunu sıkınca mezarlığa giden Akif. Ama işte bu Osmanlı'daki ehli irfanın ölüme tatlı bakışıdır. Dünya sıkınca ahireti hatırla şiarı. Zaten diğer mısralarda Akif, dirilerin o gürültülü patırtılı muhitinde yoktur ahiretin ihtiyaçlardan uzak huzuru. Ne tertemiz toprağında bir hırs, bir zillet kiri, ne de geçim telaşı toprağın derinlerinde. Diyerek durumu açıklar. Acaba kaç kere bu şekilde düşündük hayatı, kaç kere kabristan ziyaretiyle huzur bulduk? Safahat'ta her bir mısra okuduğumda daha iyi anladım ki, Akif'i Akif yapan ne şiiri ne sanatıydı. Ve onun en büyük farkı irfanı, takvası ve bunu mısralarında gösterebilmesiydi. Geçen sabahtı, Eyyub'a doğru çıkmıştım. Aşıp da surunu şehrin atınca birkaç adım deyip devam ediyor Akif şiirine. Demek ki bunca hissi uyandıran kabristan, salihlerin mekanı Eyüp kabristanı. Şiirin devamında Akif, mısra mısra Eyüp kabristanını anlatır muhayyilesine dolan intibalarla. Fakat birden ortamı daha da büyüleyici kılan bir şey fark eder. Fakat bu ilahi beste nereden aksediyor? Ki ellezî halakal mevte vel hayat ediyor. Nedir sükûnetin derinliklerinde böyle bir feryat? Neşide yaradanın kim okuyordu fakat? Kabristan'da yükselen Kur'an sesiyle bambaşka bir dünyaya gidiyor şairimiz. Ayet-i kerimelerin tesiriyle dirilişi tasavvur ediyor, serviler, kitabeler, mezarlar hepsine birer birer can geliyor. Mahşer gözünün önüne geliyor ve devam ediyor. Hayale daldım, o füsat serayı dura dur. Göründü dide-i medhuşa bir cihanı nüşur. Kefen beduşi beka bi nihaye ecsadın. O dehri hiçe sayan karbanı ecdadın. Bu vecd halinden yavaş yavaş sıyrılan Akif, gözlerini açtığında soruların cevabını ileride duran bir kabrin yanında bulur. Bu her cümerci kıyamet numuna hakim olan, Hatibi alemi ulvi nihayet oldu iyan. Gözüm uzaktaki bir medfenin ayak ucuna, çöküp ziyaret eden bir çocukla bir kadına ilişti. Sonra biraz yaklaşınca iyiden iyi tezahür eyledi. Baktım çocuk tebarekeyi, kemali vecde ezber tilavet eylemede. Yanında annesi gözyaşlarıyla dinlemede. Zemine raşe verirken neşaidi melekut, ne manzaraydı ilahi o makberi mebhut. Çocuk hayata o makberde mevte bir levha, tezadı kudreti gör, bak şu levhi ziruha. Mezarın yanında ezberden tebarek okuyan bir çocuk ve yanında annesi. İşte bu şiirin varlık sebebi. Şiirin bu kısmına geldiğimde bana en çok tesir eden şey, ezberden tebareke okuyabilen ve bunu duyguyla tilavet eden çocuk oldu. Hasta adam Osmanlı'nın son neslinin manevi halinden biz ne kadar da bir habermişiz. Bu çocuklar sonra adam oldular da Osmanlı'ya yeni bir can, yeni bir nefer oldular. Ya bizim nesillerimiz? Şiir, çocuğun kabirden ayrılmasının ardından ortalığın tekrar eski sessizliğine dönmesiyle sona erer. Akif'in mesire alanı diye adlandırdığı istirahatgahından ayrılması ve tekrar yaşadığı dünyaya dönmesi gerekmektedir. Pek çok şiirinde dert yandığı geçim telaşına biz ne zaman kabristanlarda dinlenip huzur bulacak derecede ruhumuzla buluşabileceğiz acaba? Şu masiva denilen kaydı ukde, berukde, kırılmadan olamaz ruh bir dem asude. Fakat kırılmak için böyle bir zemin ister. Zemin değil yalınız, kalbi ahenin ister. Evet değerli dinleyenler, Sesli Dergi'de Ölüme Tebessümle Bakış Mezarlık Şiiri başlıklı Zeynep Duman imzalı yazıyı paylaştık. Ve son olarak değerli dinleyenler, programımızda Ayşe Bay'ın kaleme aldığı İyi Çocuk Nasıl Yetiştirilir başlıklı yazısını sunacağız. Sonra çevre ve giderek okullarla şekillenir. Davranışın oturması en geç ergenliğe kadar sürer, lakin temel ailede atılır. Batılı bir yazar, hiç çocuğum yoktu, 6 teorim vardı, şimdi 6 çocuğum var, hiçbir teorim yok diyerek çocuk yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu anlatmıştır. Gerçekten de bilim veya teorilerle konuşup yazmak başka bir şey, bizzat uygulama, tatbikat ve eğitim başka bir şey. Her çocuk özeldir ve her çocukla ilgili bambaşka metotlar geliştirmeye mecbur kalabilirsiniz. Anne babalar her şeyden önce bir nesil yetiştirdiklerini unutmamalıdırlar. Yani çocuk deyip geçmemek lazımdır. Her birine itina ve sabır göstermeli, emek vermeli ve hoşgörülü davranmalıyız. Bugünkü davranışlarımızda biz ailemizden nasıl izler taşıyorsak, yarın da çocuklarımız bizden gördüklerini yansıtacaklardır. Toplumumuzda da iyi bir insan için öncelikle ailesi iyi yetiştirmiş, iyi aile çocuğu, aile terbiyesi görmüş ifadelerini duyarız. İyi çocuk yetiştirebilmek için önce kendimizin iyi özelliklere sahip olması gerekir. Yalan, sözünde durmama, kötü söz ve kaba davranışlar, insana, hayvana sevgisi olmayan ve benzeri davranışlara sahip anne babanın çocuğuna yalan konuşma, kötü söz söyleme demeye hakları yok. Demiş olsalar bile çocuk üzerinde tesiri yok. Bir noktadan sonra ailenin tek başına iyi olması da yeterli değildir. Çünkü insan ailesinin olduğu kadar içinde yaşadığını toplumun ve çevresinin de mahsulüdür. Onun duygu, düşünce ve hayata bakışında yaşadığı muhitin de büyük bir rolü ve izi vardır. Hiçbir fert çevresinde sonsuz özgürlük hakkına sahip değildir. Dışarıda da kurallar vardır ve bunlara da uymak zorundayız. Çocukların bazen, anne baba şu amca çöpünü sokağa attı, kötü şeyler konuştu ve benzeri dediklerine şahit oluruz. Yani çocuk için çevrede eğitim ortamıdır. Çevremizi yanlış davranış kalıplarıyla kirletmemeliyiz. Büyükler olarak arkamızdan çocukların geldiğini ve kirlettiğimiz ortamı teneffüs etmek zorunda bıraktığımız çocuk nesli bulunduğunu düşünmeliyiz. Soluduğumuz hava, gezdiğimiz yollar, kirlettiğimiz dünya sadece bize ait değildir ki dilediğimizce tasarrufta bulunalım. Onda aynı devirde yaşadığımız insanların hakkı olduğu gibi bizden sonra geleceklerin de hakkı vardır. Yaptığımız yanlışlar bu manada sadece bizi ilgilendirmez. Kısacası hareket noktamız saygılı, dürüst, değerli olan ahlaklı çocuklar yetiştirmek olmalıdır. Bu da kendimizi bu güzel ahlak, fazilet ve değerlerle geliştirmeyle mümkündür. Değerli dinleyenler, programımıza son olarak Ayşe Bay'ın kaleme aldığı İyi Çocuk Nasıl Yetiştirilir başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bugün Şebnem Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık ve böylelikle size veda ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.